Acegan'dan Mektuplar. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Derin.
Muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, yine bir Hacegan Mektupları köşesinde sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle İmam Rabbani'nin mektubatından 23. mektubu inşallah okuyacağız ve şerhini yapacağız. Bu mektup Şeyh Abdurrahim adlı bir zata yazılmış ve konusu yetersiz kimseden, nakıs kimseden tarikat dersi almanın zararları hakkında olacak. İmam Rabbani tabi mektubatının pek çok yerinde bizleri hataya düşmekten korumak için sık sık uyarılarda bulunur. Tabii ki tarikat hususunda düşülen en büyük hata belki bu yolu bilmeyen insanlardan tarikatı tam bilmeyen nakıs kimseden ders almaktır. İmam şöyle yazar ilk satırlarda. Salih ve sadık kardeşimiz mektubunuzu bize ulaştırdı ve tercüman diliyle zat-ı alilerinizden bahsetti. Bunun üzerine ben de şu şiiri söyledim. Sudaya ve elçisine merhaba, ne kadar güzel. Bu elçinin yüzü gönderenden olsa gerek. Tabii ki Allah dostları, meşayih, müritlerinden güzel haberler, mektuplar geldikçe sevinirler. O yüzden salike düşen en önemli vazife şeyhiyle, mürşidiyle irtibatını koparmaması, elden geldikçe sohbetlerine katılması, derslerine katılması, mektupla duruma göre değişik vesilelerle her fırsatı kullanarak mürşidiyle alakasını koparmamasıdır. Bu konuda yine İmam Rabbani Hazretleri mektubatının bir yerinde şöyle der: birer karpuz köküne bağlı olduğu sürece büyür. Büyüdüğünün geliştiğinin farkına varmaz ama kökü kopmadığı sürece o bitki büyümeye devam eder. Ne zaman ki o bağlantı kopar, o kökü kopar, o zaman karpuzun gelişmesi durur der. Bunun gibi bu örnekte görüldüğü üzere muhterem dinleyici kardeşlerim, maneviyat yolunda en önemli hususlardan birisi şeyh ile mürşid ile mürid arasındaki irtibatın devamlı olmasıdır. Zaten bu konuda tarikatlar haftalık sohbetler şeklinde yine hakeza rabıta ile bu birlikteliği devam ettirmeye çalışırlar. Şöyle de devam ediyor İmam-ı Rabbani. Şahsında kemalatın zuhuruna kabiliyeti olan kardeşim, Allah Teala kabiliyetinizi kuvveden fiile çıkarsın. Tabii muhterem dinleyici kardeşler, burada önemli bir hususa dikkat çekiyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu kardeşimiz, bu Şeyh Abdurrahim isimli herhalde halifesi olsa gerek, zat şahsında kemalatın zuhuru var. Yani bu zat, bu insan kabiliyetli bir insan. O yüzden İnsan kendindeki kabiliyeti, bu Allah'ın kendisine verdiği o hilafet kabiliyetini boş bırakmamalı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah, İnni ca'ilu fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Bütün insanlar o hilafet sırrına esasında namzetler. Ama ne yazık ki insanlığın büyük kısmı Allah'ın kendilerine bahşettiği bu kabiliyeti köreltiyor, hatta yok ediyorlar. O yüzden özellikle manevi olarak kemalata sahip veyahut da bu kapasiteye sahip kardeşlerimizi bulmak, onları maneviyat yoluna teşvik etmek bütün tasavvuf severlerin en başta gelen vazifesidir. İmam Rabbani şöyle devam ediyor: dünya ahiretin tarlasıdır. Onu ekmeyip verimli toprağı atıl bırakan ve bunca amel tohumlarını zayi eden kimseye yazıklar olsun. Tabi burada İmam Rabbani zaman zaman sert çıkışları da var. Hakikaten Allah kendisine kabiliyet vermiş. Çok verimli bir toprak vermiş. Su vermiş. Ama o kardeşimiz o tarlayı boş bırakmış. O tarlasını sulayıp güzel tohumlarla süslememiş ve öldüğünde bir gafil olarak Allah'a gitmiş. Tabi buna yazıklar olsun diyor İmam Rabbani. Zira o kendisine verilen o büyük nimetin kıymetini bilmemiş. O Kur'an-ı Kerim'de de geçer ya, pek çok insan ahirette derler ki tekrar ya Rabbi bizi dünyaya geri döndür de sen bir gör bak biz ne güzel amel yaparız. İnfakta bulunuruz, hayırlarda bulunuruz derler ama o fırsat bir daha insana verilmeyecektir. İnsan dünyaya bir kere gelir, bir kere yaşar ve bir kere ölür. Bu sebeple muhterem dinleyiciler, Allah'ın bize verdiği her türlü nimeti ve özellikle de maneviyata yönelik olan kabiliyetlerimizi kullanmayı nasip eylesin. Bugün bakıyoruz kardeşlerimiz dünyevi konularda çok hassaslar. İngilizce kursuna, kompütür kursuna, değişik en basit bir iş için bile değişik kurslara gidilirken maneviyat sahasında insanların büyük çoğunluğu gafil olarak öbür tarafa gitmekte. Kendilerindeki o kabiliyetleri keşfetmek, o kabiliyetleri geliştirmek için fazlaca gayret göstermemektedirler. İmam Rabbani bu verimli toprağın nasıl atıl bırakılacağını şöyle açıklıyor. Toprağın değerlendirilmeyip atıl bırakılması ya toprağa hiçbir şey ekmemekle veya ona kötü ve bozuk tohum ekmekle olur. İkinci durumun birincisinden, yani toprağa kötü tohum ekmenin onu atıl bırakmaktan daha zararlı olduğunu herkes bilir. Tohumun bozuk ve kötü olması tarikatı yetersiz bir salikten alarak onun yolunu takip etmektir. Muhterem dinleyiciler, insan maneviyata istekli olduğunda öncelikle yapması gereken kendisine ehil bir mürşit bulmasıdır. Zira günümüzde ve geçmişte her zaman ola gelmiştir. Sevilen her şeyin taklitçileri olmuştur. Mesela siz bir iyi bir telefon almak isteseniz, iyi bir teyip almak isteseniz ne yaparsınız? Arkadaşlarınıza iyi kaliteli bir marka sorarsınız. Ama o kaliteli markanın mesela Sony ise yanında bir Sanisi olur. Ne bileyim, değişik ona benzer isimlerde daha taklit markaları da olur. Bunun gibi bugün insanlıkta maneviyata karşı büyük bir açlık, büyük bir şevk olduğu için maalesef zaman zaman bu mübarek yolu istismar eden, bu mübarek yoldan kendisine dünyalık toplamak isteyen, pek çok nakıs, ehil olmayan kimsenin şeyhlik iddia ettiğini duyuyoruz, görüyoruz ve buna çok üzülüyoruz. İşte böyle ehil olmayan insana uymak, insana faydadan çok zarar getirir. Peki, ehliyetin alametleri nedir? Ehliyetin en baştaki alameti insanın seyri sülük yolunu tamamlayarak bir mürşitten icazet alması. Bunun haricinde aleten hayatının, yaşantısının Kur'an ve sünnete tamamen uygun olmasıdır. Eğer bir insanın hayatı, yaşantısı Kur'an'a ve sünnete aykırı ise, bu insan farzları yapmıyorsa, haramlardan gerektiği gibi kaçınmıyorsa, bizim tasavvuf, ehl-i sünnet tasavvuf anlayışına göre böyle bir insandan maneviyat dersi almak fayda değil, insana zarar getirir. Zaten İmam Rabbani Hazretleri bu durumu şöyle açıklar. Tohumun bozuk ve kötü olması tarikatı yetersiz bir salikten alarak onun yolunu takip etmektir. Zira yetersiz kimse hevasını kendisine öncü yapmış, onun peşinden giden kimsedir. zaten bu sözlerden açık olarak anlaşılıyor. Yetersiz kimse demek maneviyatta önceki meşayihin, maneviyat büyüklerinin yolundan değil de kendi nefsinin, hevasının, arzularının peşinden giden insandır. Bu insanın bırakın başkasına faydası olması, belki kendisini bile ahirette kurtaramayacaktır. İmam Rabbani şöyle devam ediyor. Hevasına uyma şaibesi bulunan kimsenin mürid üzerinde bir tesiri olamaz. Olsa da onun heva ve hevesine destek olur. Yani şunu demek istiyor İmam Hazretleri. Kendisi eksik olan, nakıs bir kimse mürid üzerinde etkili olamaz. Olsa da onun etkisi negatif yönde olur. Yani müridin daha da maneviyattan uzaklaşmasına, ahlakının bozulmasına sebep olur demektedir. İmamın tabiriyle bu karanlık üstüne karanlıktır. Yani kendisinde nuraniyet olmayan bir insan başkasına ancak karanlık hediye edecektir. Yetersiz kimse Allah Teala'ya ulaştıran yol ile ulaştırmayan yolu birbirinden ayıramaz. Çünkü henüz kendisi ona ulaşmış değildir. Yani nakıs insan zaten kendisi Allah'a vasıl olmamıştır muhterem dinleyiciler. Allah'a vasıl olmayan insan da başkasına yol gösteremez. Zira insan gitmediği, bilmediği yolda çarçabuk şaşırır, hem kendi kaybolur hem de başkalarının vaktini israf eder. Ayrıca imama göre muhterem dinleyiciler, bu tür eksik ve nakıs kimseler maneviyat yolunun inceliklerinden haberdar da değildir. Şöyle ifade eder imam bunu. Bunun yanında bu yola girmek isteyenlerde bulunan farklı kabiliyetleri de ayırt edemez. Dolayısıyla cezbe yolunu sülük yolundan ayıramaz. Şunu demek istiyor İmam Hazretleri, ehil bir insan, ehil bir şeyhefendi, mürşit, kendisine gelen insandaki kabiliyetleri basiret gözüyle hemen keşfeder ve o insanı kendi kabiliyetine göre terbiye eder. İnsan vardır ibadetle, başka birisi vardır ki ilimle, başka birisi de vardır ki hizmetle ancak tekamül eder. Kamil şeyh bunları bildiği için her insandaki o kabiliyete, o kapasiteye göre o kardeşi irşad eder. Hepiniz bilirsiniz, Allah Resulü de ashab-ı kiramı farklı metotlarla irşad etmiştir. Kimi sahabiye en hayırlı amel nedir diye sorduğunda en hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır demiş. Başka bir sahabiye Allah yolunda cihad etmektir buyurmuş. Başka bir sahabiye de anne babaya bakmaktır şeklinde irşad etmiş. Demek ki her insanın irşadı tek yönde olmaz. Belki tabii ki çekilen tesbihat ve virtler birbirine benzer ama tasavvuf demek sadece virt çekmek, tesbih çekmek demek değildir. Şeyh Efendi, hakiki mürşit daha bunun yanında salike pek çok vazifeler verir. Bu vazifeler bir fakiri doyurmak olur, bir vakıfta, bir efendim başka hayır kurumunda vazife almak olur. Efendim insanları aydınlatmak için vaaz vermek, sohbet vermek olur. Muhtelif vazifeler olur. Bu sebeple gerçek mürşit o müritteki kapasiteleri, o efendim kabiliyetleri görür ve ona göre onu irşad eder. Bunun aksine ehil olmayan kimseler, bırakınız siz o insandaki kapasiteleri geliştirmek, daha da elde olan kapasiteyi, kabiliyeti yok eder. Onların maneviyata olan arzusunu ve efendim kabiliyetini tamamen israf eder. İmam Rabbani yine şöyle buyuruyor. Yetkin, kamil bir şeyh bahsi geçen saliki terbiye ve sülüke sokmak istediğinde önce yetersiz salikten ona bulaşan arızaları ve onun yüzünden maruz kaldığı aksaklıkları gidermekle meşgul olur. Hepiniz bilirsiniz, bir doktor bir cerrahatı tedavi etmek isterse önce o cerrahatı deşer, içindeki efendim kirli maddeleri, o pislikleri boşaltır. Bunun gibi bir şey efendi de, gerçek bir kamil mürşit de, kendisine gelen o talipliği, o maneviyat severi önce ondaki efendim daha önceki eğer tabi olduğu bir yol varsa, o yolda elde ettiği olumsuz, gereksiz uygulamalar, işler varsa önce onları temizler. Hatta biz zaman zaman duyarız, bazen mürşitler müritten Kur'an okumaya bile bir ara ara vermesini ister. Niye? Çünkü eğer kalpte dünya sevgisi, dünyevi hastalıklar son derece yüksekse zaten böyle bir insan okuduğu kelamı anlamaz. Bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar. Bu sebeple önce kalpteki manevi hastalıklar, dünya sevgisi, efendim gadap, hırs, tamah, bunun gibi olumsuz sıfatlar temizlenir. Ondan sonra o salike manevi ders verilir. İmam Rabbani Hazretleri şöyle ifade ediyor bu durumu. Sonra salikin kabiliyetine göre kaliteli tohumdan onun verimli topraklarına serper ve iyi bir ürün ortaya çıkar. Kötü kelimenin misali kötü ağaç gibidir. Ayet-i Kerime, İbrahim Suresi ayet 26, yine İbrahim Suresi ayet 24, güzel söz güzel bir ağaç gibidir. Kökü yerde, dalları ise göklerdedir. Tabii ki muhterem dinleyiciler, burada yapılan salike bir kuvvetli maneviyat aşısıdır. O salikin kalbindeki hastalıklar temizlenir. Yani o gereksiz o dallar budanır ve ana bir dala güzel bir meyveden, meyve ağacından aşı yapılır ki o salikin acı, efendim ekşi, zararlı tohumları güzel, tatlı, lezzetli bir hale gelsin. Bunu bizim tasavvuf büyükleri derler ki bir ağaç kendi kendine yetişirse, dağlardaki o Hüdayi Nabit dediğimiz ağaçlar, meyveleri hem küçük hem de biraz daha tatsız olur. Ama o ağaçlar ehil bir bahçıvanın eline düşerse, bahçıvan onların lüzumsuz, gereksiz dallarını budar. Onları aşılar ve onların meyveleri hem tatlı ve sulu hem de iri ve gösterişli olur. Tabii ki İmam Rabbani Hazretleri kamil bir şeyhe bağlanmanın ehemmiyetini her zaman bizlere ifade eder. Bu mektubunda da şöyle buyuruyor: kamil ve mükemmel bir şeyhe bağlanmak kibriti ahmerdir. Onun nazarı ilaç, sözleri şifadır. Böyle olmadığı zaman iş o kadar zordur ki deveye hendek atlatmak bundan çok daha kolaydır. Yani muhterem dinleyici kardeşlerim, insanı maneviyat yoluna girdiğinde kendi başına kitap okuyarak, efendim değişik yerlerden kasetler dinleyerek yol alması çok çok çok zordur. Ancak ehil bir mürşid rehberliğinde bu zorlu yollar, bu karanlık efendim vadiler aşılabilir. Hazreti Mevlana buyurur ki bir deve, bir merkep bile tek başına gittiği zaman yollar ona uzun gelir. Halbuki cemaat halinde, bir kalabalık halinde seyahat edildiğinde yolculuk da kolay olur. Hele bir de bu kafilenin başında işi bilen, yolu bilen, tecrübeli bir rehber varsa tabii ki hedefe varmak çok daha kolay olacaktır. Bu sebeple muhterem dinleyiciler, maneviyat severler öncelikle kendilerine ehil bir mürşit, ehil bir rehber aramalı. Hep onun iştiyakı ve araması içinde olmalıdırlar. Mektup burada bitiyor ama İmam Rabbani Hazretleri burada başka bir konuya bu sefer kapı açıyor. Ve bir müridin kendisine küfri, yani küfre mensup şeklinde bir mahlas, bir lakap, herhalde şair olsa gerek bu efendim mürit, bir mahlas edindiğini duyuyor ve buna çok üzülüyor. Şöyle diyor: doğrusu duyunca çok şaşırdım. Sadık kardeşimiz değerli şair arkadaşları arasında büyük ve değerli kimselerden olmasına rağmen şiirde küfri mahlasıyla anılan birinin olduğunu söyledi. Demek ki o müritler arasında küfri mahlasını kullanan bir mürit varmış. Acaba onu böyle çirkinliği ortada olan bir ismi tercih etmeye iten sebep nedir? Müslüman yırtıcı aslandan kaçtığı gibi hatta daha şiddetli bir şekilde böyle bir isim seçmekten kaçmalı ve bundan son derece nefret etmelidir. Zira bu ismin kendisi ve manası Allah Teala ve Resul-i Ekrem katında yerilmektedir. Müslümanlar küfür ehline karşı sert ve düşman olmakla görevlidirler. Bu gibi isimlerden sakınmak vaciptir. Tabii muhterem dinleyiciler, insan evladına isim verirken, hatta ben bazen üzülüyorum, bir siteye gidiyorsunuz, sitelerin isimleri bile çok böyle gayri İslami isimler olabiliyor. Bazı lokanta isimleri, bazı sitelerin isimleri, hatta bazı genç kardeşlerimize verilen isimler İslam'a aykırı isimler olabiliyor. Halbuki bir anne babanın öncelikle vazifesi çocuklarına güzel isim vermektir. Hele bir de insan daha ileri yaşlarda kendisine bir kötü lakap edinirse şüphesiz ki bunun haramlığı çok açıktır. Bu sebeple hiçbir zaman Müslüman kardeşlerimiz hele tasavvuf adına şeriatın zahirine aykırı sözleri sarf etmekten, değişik lakaplar edinmekten son derece kaçınmalıdırlar. Hatta bu konuda imam yine bizleri şöyle uyarıyor. Bazı meşayihin manevi sarhoşluk esnasında küfre övgü, belezünler bağlamaya teşvik ve buna benzer türden sarf ettikleri sözler zahiri manasına yorulmaz. Yani bir insan maneviyat sarhoşluğu içinde bir söz söylemişse ondan sorumlu olmaz. Zira o söz tevil edilir. Şimdi kısa bir ara verelim. İnşallah ikinci bölümde bu sözlerimizi açıklamaya devam ederiz. Muhterem kardeşlerim.
N'oldu bu gönlüm, n'oldu bu gönlüm, derdü gamınla doldu bu gönlüm, derdü gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. Gerçeği yandı, gerçeğe yandı, rengine aşkın cümle boyandı, rengine aşkın cümle boyandı. Kendi de buldu, kendi de buldu, matlabını hoş buldu bu gönlüm, matlabını hoş buldu bu gönlüm. bayram ederler yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Dost ile bayram kıldı bu gönlüm.
Hacegan'dan mektuplar kısa bir aranın ardından devam edecek. Hacegan'dan mektuplar devam ediyor.
Evet muhterem dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Rabbani Hazretleri küfri şeklinde bir mahlas kullanan şaire şu uyarı yapmıştı ve şöyle onu düzeltmişti. O kardeşimizden ismini değiştirmesini, onun yerine hayırlı bir isim takmasını ve İslami lakap kullanmasını benim adıma isteyiniz. Zira bu Müslümanın haline ve sözüne daha uygun düşmekte, Yüce Allah ve Resulünün razı olduğu İslam dinine mensubiyet ifade etmektedir. Demek ki muhterem dinleyiciler, çocuklarımıza verdiğim isimler olsun, dükkanlarımıza, mağazalarımıza, efendim ticari markalarımıza verdiğimiz isimler, mesela işte Fero diye görmüştüm, bilmem Firavun oteli veya ne bileyim, böyle Kur'an-ı Kerim'de hoş karşılanmayan eğlence ve sefahati efendime söyleyeyim çağrıştıran isimler vermemek gerekir. Şimdi diğer bir mektuba geçiyoruz. 24. mektup. Bu mektubun konusu da kain ve bain olmak, yani Allah ile beraber ve dünyadan uzak olmak veyahut da dünyanın içinde ama dünyadan uzak olmak diye açıklayabiliriz. Yine bu da bir müride gönderilmiş, Muhammed Kılıç Han'a gönderilmiş. Şöyle buyuruyor bu mektupta İmam Rabbani Hazretleri. Allah-u Teala peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine size selamet ve afiyet versin. Kişi sevdiği ile beraberdir. Kalbinde Allah Teala'nın sevgisinden başka sevgi bulundurmayan ve ondan başka bir muradı olmayan kişiye ne mutlu. Demek ki muhterem dinleyiciler, insan kalbindeki bütün dünyevi sevgileri efendim temizlemeye çalışmalı ve sadece o efendim kalbini Allah'a ayırmaya gayret etmelidir. Bir kimse dış görünüm itibariyle halkla birlikte ve onlarla meşgul ise de iç dünyası Allah Teala ile beraberdir. İşte kain ve bain olan, yani halktan uzak Allah'la beraber olan sufi budur. Muhterem dinleyiciler, özellikle nakşilikte halktan tamamen uzaklaşmak, efendim halvet halinde yaşamak normal görülmez. Bu sebeple nakşi büyükleri daima salikleri halkın içinde bulunmayı ama gönlümüzle de Allah ile beraber olmayı sağlamaya teşvik ederler. Zira bilirsiniz ruhbanlıkta, Budizm'de, Uzak Doğu dinlerindeki mistikler tamamen halktan koparlar. Halkın efendim içinde yaşamazlar. Bu bizim İslam tasavvufunda olmayan bir şeydir. Zaman zaman halvet olsa da bu halvet ancak geçici bir süre içindir. Yani daimi halvet, daimi olarak halktan bayin olmak, uzak olmak hoş karşılanmamıştır. Şöyle devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Kain ve bain deyimi şu manaya da gelebilir. Dış görünüş itibariyle halkla beraber olduğu halde iç dünyası itibariyle ondan ayrı olan kimse. Kalpte bir anda iki varlığın sevgisi barınamaz. Bunlardan biriyle sevgi bağı kurulduğunda artık diğerlerine kalpte yer bulunmaz. Yani insan bir makam, mevki gibi dünyevi bir şeyi sevdiğinde Allah'a olan sevgisi azalır. Veyahut da Allah'ı seven bir insanın kalbinde dünyalık sevgisi olmaz. O yüzden insan daima sevgiyi teke indirmeye gayret etmelidir. Dünyanın içinde yaşasak da, işe gitsek gelsek de, çoluk çocuk aile sahibi olsak da bütün bu sevgiler Allah sevgisinin önüne geçmemelidir. Ayet-i Kerime'de Allah bir göğüs kafesinde iki kalp yaratmamıştır buyurularak insanda kalbin tek olduğu gibi sevginin de tek olması gerektiği bizlere hatırlatılmıştır. İmam Rabbani Hazretleri yine bu mektubunda insanın nasıl bu sevgiyi teke indireceğini bizlere şöyle açıklıyor. Birden fazla arzulanan şeyler, yani kişinin mal, evlat, reislik, övülme ve insanlar nezdinde üstün olma gibi tutkuları da tek bir şeye duyulan sevginin ürünüdür. O da insanın benliği, egosu, kendisidir yani. İnsan niye başkasını sever? İmam Gazali de bunu çok güzel açıklar. İnsan genelde başkalarını da kendi nefsi için sever der İmam Gazali. İnsan çoğu zaman evlatlarını bile, arkadaşlarını bile kendi nefsi için sever. Yani onlar kendisine yardım etsin, onu korusun, onu geliştirsin diye sever. Bu sebeple muhterem dinleyiciler, tasavvuf öncelikle insandaki bu meknuz olan bu bencilliği, egoizmi ve ben sevgisini yok etmeye çalışır. İmam bu insandaki başkalarına karşı duyulan sevginin bencilliğini şöyle ifade ediyor. Zira insan bunların hepsini başkaları için değil, öncelikle kendisi için istemektedir. Kişinin kendisine olan ilgi ve muhabbeti kesildiğinde dolaylı olarak bunlara olan ilgisi de kesilir. Bu sebeple kul ile Rabbi arasındaki yegane perde alem değil, kulun kendi nefsidir denilmiştir. Demek ki muhterem kardeşlerim, Mevlana Hazretleri'nin de buyurduğu gibi bu dünya insan ile Allah arasında perde değildir. Hatta dünya insan ile Allah arasında bir vasıta da olabilir. Hak yolunda infak etmek, bu dünyayı Allah için kullanmak ne kadar güzeldir. Ama bunun aksine insan eşyayı, dünyayı, parayı, maddeyi nefsi için sever. Onları sadece nefsi için kullanmak isterse tabii ki onlar da Allah ile kendi arasında bir perde olur. Demek ki burada asıl perde kendi nefsimiz, bencilliğimiz, kendi benliğimizi sevmektir. O yüzden insan kendisini, yani kendisinden kastımız da nefsini, o şehvani arzularını terk etmesi, onları sevmekten uzak durmasıdır. Şöyle buyuruyor İmam Hazretleri, nitekim alem bizatihi ele alındığında kulun arzu ettiği bir şey değildir ki onunla Rabbi arasında perde olabilsin. Burada kulun arzusu kendisidir. Binaenaleyh perde de her şeyden önce kendisi olmak durumundadır. Yani şunu demek istiyor İmam Hazretleri, insan eşyayı eşya olduğu için sevmez. Yani bir ağacı biz sırf ağacı olduğu için sevmeyiz. Onun gölgesinde oturmak, meyvesini yemek için severiz. Para çölde mesela diyelim ki 1000 altın bulsak, su olmasa ne işe yarar? O altınları içemeyiz, yiyemeyiz. Yani eşya kendisi için sevilmez, eşyanın bize olan faydası için sevilir. Eğer insan eşyayı, maddeyi sırf kendi nefsi için severse o zaman onu Allah ile kendisi arasında bir engel, bir perde kılmış olur. Bu sebeple İmam Rabbani Hazretleri bütün diğer tasavvufi yollar gibi Nakşi kardeşlerimize de öncelikle bu ben sevgisini, bu bencilliği terk etmesini tavsiye eder ve şöyle buyurur. Kul kendi arzularından tamamen kurtulmadıkça Allah Teala'yı arzulayamaz ve Rabbinin sevgisini kalbine yerleştiremez. Bu devlet zat tecellisine bağlı olan mutlak fena halinden sonra ancak elde edilebilir. Zira karanlıkların tamamen kaybolması ancak güneşin ayan beyan ortaya çıkmasıyla mümkün olur. Demek ki muhterem kardeşlerimiz, insan kendi o bencil sevgilerini terk etmeye çalışmalıdır. Özellikle şefani arzular, makam, mevki sahibi olmak, insanların gözünde efendim iyi insan diye bilinmek gibi nefsani arzuları terk etmek hakikaten kolay bir iş değildir. Öyle ki bir Allah dostu bunu iğne ile kuyu kazmaya benzetir. Zira insanın aslında bencillik doğasında en güçlü bir duygudur. Peki bunu ne yok eder? Bunu ancak Allah Teala'dan elde edeceğimiz zati sevgiler. Çünkü Allah sevgisi, muhabbetullah bir güneş gibidir. O güneş karşısında buzların, karın, soğuğun hiçbir hükmü yoktur. O dünya sevgisini buza benzetirsek onlar kendiliğinden eriyip gidecektir. Şöyle buyuruyor İmam Hazretleri. Zati muhabbet diye tabir edilen iş bu muhabbet baş gösterdiğinde seven kimse nezdinde sevilenin eziyet ve iltifatı birbirine eşittir. Eğer biz Allah'ı muhterem dinleyiciler hakkıyla seversek ondan gelen nimetleri ve ondan gelen belaları aynı şekilde severiz. Onlar arasında ayrım yapmayız. Bugün insanlarımız daha çok Allah'tan nimet isterler. Tabii ki Allah'tan nimet istemek, Allah'tan iyilik, güzellik, sağlık, afiyet istemek her zaman tavsiye edilir. Ama Allah'tan gelen belalar, musibetler de bizi Allah'a çok hızlı götüren adeta binek mesabesindedir. Eğer insan Rabbinden gelen musibete, belaya sabrederse Rabbine hızla vasıl olur. Hatta bir hadis-i şerif aktarılır. Bir gün İsa aleyhisselam Müslümanla, bir müminle karşılaşıyor. O mümin diyor ki, ey İsa, bu Mesnevi'de geçen bir hikayedir. Rabbine dua et de Allah-u Teala beni kendisine vasıl kılsın. Peki diyor İsa aleyhisselam. Dua ederim diyor. Daha sonra Allah-u Teala'dan işte efendime söyleyeyim bir mülakat oluyor. Döndüğünde o zatın bir vahşi hayvan tarafından parçalandığını görüyor. Allah-u Teala'ya soruyor. Ya Rabbi diyor, bu nasıl bir iştir? Nasıl olur? Bu adam benden iyilik, güzellik, Allah'a vasıl olmayı istemişti. Halbuki şimdi bakıyorum bunu bir aslan parça parça yapmış. Diyor ki herhalde, özür dilerim, İsa aleyhisselam değil Musa aleyhisselam olsa gerek. Bu peygamberimiz diyor ki, ey Musa, o benden öyle bir yüce mertebe istemişti ki o bu mertebeye ancak böyle bir belaya, musibete sabrederek ulaşabilirdi. O yüzden muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda Allah peygamberlerin öncelikle ve Allah'ın diğer veli kullarının pek çok imtihana tabi tutulduğunu, pek çok belalara sabrettiğini görüyoruz. Biz buna tasavvufta celal tecellisi, celal ile terbiye ismini veririz. Eğer bir insan sadece cemal ile terbiye edilirse, sadece güzelliklerle terbiye edilirse, o insan maneviyatta fazla yol alamaz. Esas manevi terakki belalara sabretmek, insanların sıkıntılarına sabretmek ve her zaman Allah'ı hatırlayarak bu belalarda ayağı kaydırmamaktır. Şöyle buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri, bu durumda da ihlas gerçekleşir. Yani bir insan Allah'tan gelen belaya da, Allah'tan gelen nimete de şükrederse, bunları güler bir yüzle karşılarsa, o insan ihlasa erişir. Hüdâ Hazretleri'nin buyurduğu gibi hoştur bana senden gelen diyor. Yani senden gelen diken de olsa, hilat da olsa hepsi benim katımda hoştur diyor. Allah-u Teala bu yüce makamı hepimize nasip eylesin. Şöyle devam ediyor mektubumuz. Rabbine mükafat ve ceza kaygısı taşıyarak kendisi için değil, sadece onun için ibadet eder. Çünkü mükafat ve ceza ona göre eşittir. Bu mukarreplerin makamıdır. Burada şunu söylemek istiyor İmam Hazretleri. Kamil bir kul Allah'a kendi nefsi için. Hani demiştik ya mektubumuzun başında nefsi bencilliği terk etmek demiştik. Allah'a kendi nefsi için ibadet etmez. Yani ben Allah'a kul olayım da cennete gireyim. Cennette şu meyveleri yiyeyim. Sütler, kaymaklar, ballar. Bundan istifade edeyim diye düşünmez. O ne için Allah'a ibadet eder? Zira Allah Teala ibadet edilmeye layıktır. Allah Teala lizatihi kendisi itibariyle sevilmeye, ibadet edilmeye, övülmeye yegane layık olan varlıktır. O yüzden Allah'a kulluk eder. Hatta öyle ki yani bazı menkıbelerde dinlemişizdir. Cehenneme gideceğini bilse bile bir insan böyle Allah dostları vardır. Yine ibadete devam eder. Niye? Der ki ondan başka gidilecek kapı mı var? Allah'tan başka gidilecek kapı olmadığına göre bizim ahiretteki durumumuz ne olursa olsun biz kulluktan bir an olsun vazgeçemeyiz. Bu kimlerin halidir? Mukarreplerin halidir. Bir de ebrar denen iyi ve salih kullar vardır. Onlar tabi biraz daha mektuptan anlaşılan kendi nefisleri için, kendi zevkleri için de Allah'a kulluk etmektedirler. İmam şöyle açıklıyor bu ebrar derecesindeki kulları. Ebrar kullar ise zati muhabbete erişemediklerinden dolayı sonunda fayda ve zararı kendilerine dönen korku ve ümit üzere Allah'a ibadet ederler. Yani isterler ki kulluklarıyla cennet elde etsinler ve cehennemden kurtulsunlar. Bu da güzel bir şey ama mukarreplerin bir altındaki derece. Niye? Çünkü bu derecedeki salikler, müritler Allah'a kendi zatı için değil, o zatındaki kemalat, cemalat için değil de nefisleri için kulluk ediyorlar. Birazcık bencillik olduğu için onların mertebesi mukarrabinin biraz daha altında oluyor. Hiç kuşkusuz ebrarın iyilikleri mukarreplerin kötülükleri yerinedir. Yani ebrarın iyilik diye yaptığı sırf cennet ve cehennem için ibadet etmek mukarrabin için biraz daha eksik, kötü sayılır. Çünkü böyle bir ibadette Rabbin zatını tam olarak anlayamamak, tam olarak ona kullukta bulunamamak manası vardır. Zira şöyle buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, zira ebrarın iyilikleri bir yönden iyilik, diğer bir yönden kötülük olmaktadır. İyilik tarafı Allah'a kulluk etmektir. Kötülük tarafı da o ibadetlerdeki bencillik tarafıdır. Halbuki diyor İmam Hazretleri, mukarreplerin iyiliği ise her yönden iyiliktir. Tabii bu mektubatın bu sözlerini okurken hemen aklımıza Yunus Emre'nin hangi şiiri geliyor? Cennet cennet dedikleri birkaç gılman birkaç huri. İsteyene versen anı bana seni gerek seni diyor Yunus Emre Hazretleri. Bu bizim tasavvuf tarihimizde sufilerin dillerinde her zaman söyleye geldikleri bir sözdür. Yani biz Allah Teala'ya, bu da Rabitül Adeviye'nin bir bize katkısı. Allah Teala dese ki ey kullarım cenneti ve cehennemi kaldırdım. Tamam kulluk etmek serbest ama cennet mükafatı olmayacak ahirette. Haşa yani böyle demez de varsayalım ki cehennemi de kaldırdım. Cehennem de olmayacak ahirette. Peki ne yaparız? Ben bunu zaman zaman fakültede öğrenci arkadaşlarıma soruyorum. Bir kısmı diyor ki hocam ibadeti terk ederiz artık. Madem cennet yok, cehennem yok, niye boşuna yorulalım? Bir kısım kardeşlerimize buyuruyor ki hocam o namazı terk edemeyiz. O secdeyi terk etmek ne mümkün? O Allah'a kulluktaki o zevk, o yüce yaratıcıya, o halikimize ibadet etmek zaten kendisi en büyük mükafattır. Bu güzel mükafatı bırakıp da başka mükafat aramaya ne gerek var diyerek Allah'a kul olacaklarını söylüyorlar. O yüzden muhterem dinleyiciler biz de Rabbimize her halükarda yani ahiretteki derecemiz ne olursa olsun iyi olsun kötü olsun kulluktan vazgeçmemeliyiz. Allah Teala'nın cenneti cehennemi şüphesiz bizim için çok önemli. Ama onun da üstünde Rabbimizin azameti, cemali, bunu kemalatı, bunları unutmamalıyız. İbadetlerimizde niyetimizi aynen Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi, aynen Hüdayi Hazretleri'nin buyurduğu gibi sadece o korku ve ümit değil, Rabbimizin zatı. Hatta yine şöyle açıklıyor. Yani şimdi bunları söyledik. Peki sufiler ne için Allah'a ibadet eder? Cennet istemezler mi? Cehennemden korkmazlar mı? Tabii ki sufiler de cenneti isterler. Ama nasıl isterler? Onu şimdi İmam-ı Rabbani'nin sözlerinden dinleyelim. Evet, mukarrepler içerisinden de beka halini tamamlayıp sebepler alemine indikten sonra korku ve ümit üzere Allah Teala'ya ibadet edenler vardır. Ama onların korku ve ümidi kendilerine yönelik değildir. Bilakis onlar Allah'ın rızasını umarak ve onun gazabından korkarak ibadet ederler. Yani bu mukarreb kulların korkusu Allah'ın rızasını elde edememektendir. Yani daha da açık söylemek istersek, böyle mukarreb sufiler, büyük Allah dostları, cennete bile gitseler, eğer Allah'ın hoşnutluğunu kazanamazlarsa ondan memnun kalmazlar. Onlar önce o cennetin sahibini memnun etmek isterler. Eğer o cennetin sahibi onlardan memnun değilse, onlar cennet nimetlerinden zevk almazlar. Siz düşünün ki bir evi ziyarete gidiyorsunuz, her türlü güzel yemekler, ama ev sahibi size kızgın, size sert sert bakıyor, belki sizi azarlıyor. Acaba o haldeyken o yemeklerden, o leziz efendim ziyafetten siz istifade edebilir misiniz? Hayır, edemezsiniz. Bunun gibi muhterem kardeşlerim, esas asıl olan Rabbimizin rızasıdır. Zaten Rabbimiz bizden razı olursa cennetine bizi zaten koyacaktır. İşte bu mukarreb kullar nasıl Allah'a kulluk eder? Şöyle buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bilakis onlar Allah'ın rızasını umarak ve onun gazabından korkarak ibadet ederler. Bunun gibi cenneti kendilerinin tatmin için değil, Allah'ın rızasının bulunduğu yer olduğu için talep ederler. Cehennemden de kendilerinden sıkıntıyı gidermek için değil, Allah'ın gazabının bulunduğu yer olduğu için korkarlar. Yani muhterem dinleyiciler, cennet niye sevilir? Çünkü Allah'ın rızası cennettedir. Niye cehennemden korkarız? Çünkü Allah'ın gazabı cehennemde ve cehennem ehlinedir. O yüzden biz cenneti isterken öncelikle Allah'ın rızasını istemeliyiz. Öncelikle o cemalullahı istemeliyiz. Zaten hadis-i şerifte de buyurulur, cennet ve ahiretteki nimetlerin en büyüğü Allah'ın cemalini müşahede nimetidir. Cennetteki o kullar bile Allah'ı müşahede ederken, Allah'ı rü'yet hasıl olduğunda bütün o cennet nimetlerini unutacaklardır. O yüzden Rabbimiz hepimize bu zati tecellileri nasip eylesin. Cenneti Rabbimiz için sevmeyi, cehennemi de Rabbimizin gazabından kurtulmak için ondan kaçınmayı, ondan uzak durmayı istemeyi bizlere nasip eylesin. Öteki türlü ne oluyor dini yaşamak, İslamiyet'i yaşamak? Sanki biraz bir efendime söyleyeyim, menfaat sevgisi oluyor. Ben cenneti istiyorum, orada keyif süreyim, orada efendime söyleyeyim, yiyeyim, içeyim. Bu tabii ki sufilere göre biraz daha alt derecede bir makamdır. Tabii ki bir insan cenneti her ne için severse sevsin, bu sevgi güzeldir. Buna kötü diyemeyiz ama büyükler katında bu çok makbul değildir. Şöyle ki mesela sizi bir başbakan, bir cumhurbaşkanı bir yemeğe çağırıyor, değil mi? İnsan neye sevinir? İnsan neye sevinir? Beni cumhurbaşkanı, başbakan, bir devlet büyüğü, efendim sevmiş, insan yerine koymuş, bana kıymet vermiş diye sevinir. Ama siz o davete bir çocuğu götürseniz, o çocuk neye bakar? Acaba bu davete çikolata var mı? Oyuncak var mı? İncik var mı? Boncuk var mı? Buna bakar. O yüzden muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala sevgilerimizi ve korkularımızı Rabbimizin rızasına efendim uygun eylesin. İmam Hazretleri şöyle devam ediyor. Bu rütbe mukarreplerin rütbeleri içerisinde en üstün olanıdır. Bu rütbenin sahibi olan kimse için velayeti hassa, yani özel velilik mertebesini hak ettikten sonra nübüvvet makamının kemalatından da tam bir pay vardır. Muhterem kardeşlerim, tabii ki bu da bize Allah Resulü'nün o yüce makamını, mevkisini hatırlatıyor. Allah Resulü miraca çıkıyor. Efendim dünyaya geri dönüyor. Her zaman tek derdi var. Her halükarda elde etmek istediği tek şey Allah'ın rızası. Yani eğer Allah Resulü keyfine haşa düşkün olsaydı Miraç'tan geri gelmezdi. O cennet nimetleriyle orada efendim hissedar olurdu. Ama ne yaptı Allah Resulü? Allah'ın rızasını daha çok sevdiği için tekrar dünyaya geldi. Tekrar insanların eziyetine, işkencesine, onların kötü sözlerine efendime söyleyeyim sabretti. Onun için asıl olan cennet nimetleri değil, cennetin sahibinin rızasıydı. Mektubumuz şöyle bitiyor. 24. mektubu bitiriyoruz inşallah. Sebepler alemine inmeyen veli müstehlekindendir. Yani bir insan kemalata erdikten sonra tekrar sebepler alemine, dünya alemine inemezse o yani Allah yolunda efendim sekir halinde meczup olur gider. Kendisini kurtarır ama başkalarına faydası olamaz, olamamaktadır. Bu sözlerle inşallah bugünkü programımızı bitiriyoruz. Tekrar haftaya görüşmek ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Profesör Doktor Süleyman Derin'le Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz.